Ayrım 20.
Fils öne eğildi. Jamie eğer katil Bachi ise, Holmes sırıtarak cümleyi tamamladı. Güvendeyiz demektir. Şehir de güvende. Ve Dante, bilgimizle onu kovmayı başardıysak onu yendik demektir Lowell. Fils gülümseyerek ayağa kalktı. Beyler, cumartesi kulübündekileri utandıracak bir Dante yemeği düzenleyeceğim. Pirzolaları Longfellow'un dizeleri gibi muhteşem olacak. Moet şişeleri Holmes'un zekası gibi parıldayacak. Bıçakları ise Lowell'un hicivleri gibi keskin olacak. Herkes Fields'i alkışladı. Bütün bunlar Lowell'u biraz olsun rahatlattı. Yeni bir Dante çevirisi seansının yapılacağını öğrenince de iyice sevindi. Hayatları normale dönüyordu. Akademisyenliğin saf hazlarına geri dönüyorlardı. Dante hakkındaki bilgilerini sevimsiz konularda kullanmakla bu hazlardan vazgeçmek zorunda kalmayacaklarını umuyordu. Longfellow, Lowell'un kaygılarını anlamış gibiydi. Azizim Lowell dedi, Washington'ın zamanında kilise orglarının borularını eritip kurşun yaparlardı. Çünkü başka seçenekleri yoktu. Şimdi Lowell, Holmes, benimle şarap mahzenine iner misiniz? Fils'e mutfağa gidip yemekler oluyor mu diye bakar. Masadan bir mum aldı. Ah, bir evin gerçek temeli dedi Lowell ayağa fırlayarak. Kaliteli şarapların var mı Longfellow? Bu konudaki prensibimi bilirsin Lowell. Bir dostunu yemeğe davet edersin, ona en iyi şarabını ver. İki dostunu yemeğe davet edersen, biraz kötüsünü versen de olur. Hep beraber kahkahayı bastılar, artık iyice rahatlamışlardı. Ama biz dört kişiyiz dedi Holmes. Yani beklentilerimizi düşük tutalım doktor diye tavsiyede bulundu Longfellow. Holmes'la Lowell onu takip ederek mumun gümüşü ışığında mahzene indiler. Lowell gülüp sohbet ederek kızarmış ayak bileğinden yayılan acıyı unutmaya çalışıyordu. Beyaz bir ceket, sarı bir yelek ve geniş kenarlı bir şapka giymiş olan Phineas Jennison, Beck koyundaki konağının merdiveninden indi. Yürürken ıslık çalıyordu. Altın kaplama bastonunu çeviriyordu. Sanki komik bir fıkra hatırlamış gibi kahkahalar atıyordu. Phineas Jennison, fethettiği şehir Boston'u her akşam gezmeye çıkarken böyle kendi kendine gülerdi. Fethetmediği tek bir dünya kalmıştı. Paranın pek işe yaramadığı, insanın statüsünün kan tarafından belirlendiği bir dünya. Ama orayı da fethetmek üzereydi, son zamanlarda çıkan tersliklere karşın. Konağından ayrıldığından beri sokağın karşı tarafından adım adım izlenmekteydi. Cezalandırılma sırası ondaydı. Şuna bakın, nasıl da gülerek, ıslık çalarak yürüyor. Sanki kimseyi incitmemiş ve kimse tarafından incitilmemişçesine. Adım adım. Artık geleceği belirleyemeyen bir şehrin utancıydı o. Ruhunu yitirmiş bir şehrin. O herkesi tekrar birleştirebilecek kişiyi kurban etmişti. Takipçi seslendi. Jennison durdu. Meşhur gamzeli çenesini ovuşturdu. Gözlerini kısarak karanlığa baktı. Biri bana mı seslendi? Yanıt gelmedi. Jennison sokağın karşı tarafına geçip kilisenin yanında sessizce durmakta olan adama kaygısızca baktı. Onu tanır gibi olmuştu. Aa, seni hatırladım, ne istiyorsun? Jennison adamın birden arkasına geçtiğini hissetti, sonra tacirler prensinin sırtına bir şey saplandı. Paramı al, bütün param senin olsun lütfen, paramı alıp git, ne kadar istersen söyle, ne istiyorsun? Kayıp insanların arasındaki yol benden geçer, benden. Ertesi sabah J.T. Fields at arabasıyla yola çıktığında görmeyi beklediği en son şey bir cesetti. Biraz ileride dedi Fields sürücüsüne. Fields ve Lowell kaldırıma inerek Wade'in dükkanına yürüdüler. Bachi limana gitmeden önce buraya girdi. Fields eliyle Lowell'u gösterdi. Şehir rehberlerinde bu dükkanın adına rastlayamamışlardı. Kalıbımı basarım ki Bachi orada karanlık işler çeviriyordu dedi Lowell. Dükkanın kapısını çaldılar, kimse gelmedi. Bir süre sonra kapı açıldı ve parlak düğmeli, uzun ve mavi ceketli bir adam aralarından geçerek dışarı çıktı. Kucağında içi ıvır zıvırlarla dolu bir kutu vardı. Pardon dedi Fields. Şimdi iki polis daha yaklaşıyordu. Dükkanın kapısını daha da açarak Lowell'la Fields'ı içeri ittiler. İçeride geniş çeneli, yaşlıca bir adam tezgahın üstünde yatıyordu. Elinde bir kalem vardı. Sanki bir şey söylerken lafı yarıda kesilmişti. Duvarlar ve raflar boştu. Lowell birkaç adım ilerledi. Cesedin boynuna bir telgraf teli dolanmıştı. Şair cesede baka kaldı. Hala canlı gibi görünüyordu. Fields yanına koşup onu kolundan tutarak kapıya doğru çekti. Adam ölmüş Lowell. Holmes'un tıp okulundaki kadavraları kadar ölü dedi Lowell. Böylesine adi bir cinayeti o Dante hayranı işlemiş olamaz. Hadi gel Lowell dedi Fields. İçeriği inceleyen polislerin sayılarının giderek artmasından kaygılanmıştı. Şimdilik o iki yabancıyla ilgilenmiyorlardı. Yanında bir bavul var Fields. Belli ki batçı gibi kaçmaya hazırlanıyormuş. Ölünün elindeki kaleme tekrar baktı. Yarım kalmış bir işi halletmeye çalışıyordu galiba. Lütfen Lowell diye bağırdı Fields. Tamam Fields. Ama Lowell cesedin etrafında dolaşıp masanın üstündeki mektup kutusunda duran en üstteki mektubu usulca alarak ceket cebine soktu. Hadi gidelim. Lowell kapıya doğru yürümeye başladı. Fields önden koşturmaya başladı ama Lowell'un onu takip etmediğini hissedince dönüp geriye baktı. Lowell dükkanın ortasında durmuştu. Yüzünde acı ve korku vardı. Ne oldu Lowell? Kahrolası ayak bileğim. Fields tekrar kapıya dönünce bir polisin meraklı bir ifadeyle kendisine baktığını gördü. Bir arkadaşımıza bakıyorduk memur bey. Dün buraya girdiğini görmüştük de. Polis anlattıklarını dinledikten sonra bunları not almaya karar verdi. Arkadaşınızın adı neydi bayım? İtalya'nın? Bacci. B-A-C-H-I. Lowell'la Fields'in gitmesine izin verildiğinde adli tıp doktoru Barnicot, dedektif Henshaw ve dedektiflik bürosundan iki adam daha gelmiş ve polislerden çoğunu göndermişlerdi. Henshaw cesedi görünce şunu dilenci mezarlığına diğer pisliklerin yanına gömün dedi. Ichabod Rose, ne büyük bir zaman kaybı. Kahvaltımı bunun için mi bıraktım? Fields içeride biraz daha oyalandı ta ki Henshaw dikkatle ona bakana dek. Akşam gazetesinde küçük tacir Ichabod Rose'un bir soygun sırasında öldürüldüğüne dair kısa bir haber çıktı. Lowell'un çaldığı zarfın üstünde Wayne'in saatleri yazılıydı. Doğu Boston'un kenar mahallelerinden birindeki bir rehinci dükkanıydı bu. Lowell'la Fields ertesi gün o camekansız dükkanın önüne geldiklerinde kapıyı en az 150 kiloluk dev gibi bir adam açtı. Yüzü domates gibi kıpkırmızı, sakalı ise yeşilimtıraktı. Boynuna asılı çok sayıda anahtar her hareketinde şıngırdıyordu. Bay Wayne, ta kendisi dedi adam. Sonra başını kaldırıp karşısındakilerin kıyafetlerini görünce gülümsemesi dondu. O sahte paralarla ilgim olmadığını New Yorklu dedektiflere söylemiştim. Biz dedektif değiliz dedi Lowell. Bu sizin galiba. Zarfı tezgahın üstüne koydu. Ichabod Rose'dan. Adam sırıttı. İşte bu harika. O moruk nalları dikmeden önce borcunu ödemeye karar vermiş demek. Arkadaşınızın ölümüne çok üzüldük Bay Wayne. Bay Rose niye öldürülmüş olabilir acaba? Bir fikriniz var mı diye sordu Fields. Meraklısınız ha? Tam da yerine geldiniz. Ne kadar verebilirsiniz? Bay Rose'un size olan borcunu getirdik ya diye anımsattı Fields. Bu para zaten benim dedi Wayne. Yoksa inkar mı ediyorsunuz? Hayatta her şey para mıdır diye sordu Lowell sinirlenerek. Lütfen Lowell diye fısıldadı Fields. Wayne'in gülümsemesi ve bakışları dondu. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Lowell mı? Şair Lowell? Şey evet dedi Lowell şaşırarak. Bir Haziran günü kadar nadide ne vardır dedi adam kahkahayı basarak sonra devam etti. Bir Haziran günü kadar nadide ne vardır? Kusursuz gün varsa onlardır. Tanrı dünya akortlu mu diye merak eder ve ılık kulağını yavaşça dayayıp dinler. Neye baksak, neye kulak kabartsak o zaman hayattır mırıldanan ve parlayan. Dördüncü dizedeki yavaşça değil, usulca dedi Lowell sinirlenerek. Kulağını usulca dayayıp dinler. Kimse iyi Amerikan şairleri olmadığını söylemesin. Tanrı ve şeytan adına ben de evinin resmi bile var diye haykırdı Wayne. Sonra tezgahının altında şairlerimizin evlerinin deri bir cildini çıkardı. Kitabı karıştırarak Elmwood bölümünü buldu. Kataloğumda imzam bile var. Lowell, Emerson ve Whittier'dan sonra bana en çok para kazandıran şair sensin. Oliver Holmes denen serserinin imzası da var elimde ama her yere imza atıp durduğundan fazla para etmiyor. Yüzü heyecandan kızarmış olan adam boynundaki anahtarlardan biriyle bir çekmeceyi açıp bir kağıt parçası çıkardı. Kağıtta James Russell Lowell'ın ismi yazılıydı. Ama bu benim imzam değil ki dedi Lowell. Bu ne biçim yazı böyle kargacık burgacık? Elindeki bütün sahte imzaları hemen bana ver. Yoksa hemen avukatım Hillard'ı arıyorum. Lowell, Fields onu iterek tezgahtan uzaklaştırdı. Böyle iyi bir vatandaşın evimin yerini bilmesi ne hoş. Geceleri mışıl mışıl uyurum artık diye bağırdı Lowell. Bu adamın yardımına ihtiyacımız var. Evet, Lowell ceketini düzeltti. Kilisede azizlerle, meyhanede günahkarlarla konuşacaksın. Bay Wayne dedi Fields dükkan sahibine geri dönüp cüzdanını çıkararak. Bay Ross hakkında birkaç soru sormak istiyoruz. Sonra sizi rahat bırakacağız. Bize bilgi vermek için ne kadar para istersiniz? Bir sent bile istemem. Wayne kahkahayı basınca gözleri kafatasının içine kaçtı sanki. Hayatta her şey para mıdır? Wayne bedel olarak Lowell'ın 40 adet imzasını istedi. Fields Lowell'a bakıp tek kaşını kaldırarak onu ikna etti. Lowell adını bir not defterinin sayfasına iki sütun halinde yazarken el yazın güzelmiş dedi Wayne. Wayne Fields'a Ross'un eskiden gazete matbaacısı olduğunu ama sonra sahte para basmaya başladığını anlattı. Ross bu paraları kumarbazlara verme hatasını işlemişti. Kumarbazlar da o paralarla yerel kumarhaneleri ve hatta rehine dükkanlarını dolandırmışlardı. Eninde sonunda birinin Ross'a cezasını vereceği belliydi. Köşe başına döndüklerinde Fields ile Lowell öğrendiklerini Longfellow'la Holmes'a anlattılar. Bachi Ross'un dükkanından çıkarken çantasında ne vardı tahmin edebilirsiniz sanırım, dedi Fields. Sahte paralar. Ama niye? Para kazanamıyorsan basacaksın, dedi Holmes. Bachi oraya neden gitti bilmiyorum, dedi Longfellow. Ama tam zamanında çıktığı kesin. Longfellow çarşamba akşamı misafirlerini her zamanki gibi Craig konağının basamaklarında karşıladı. İçeri girerlerken Trapp de havlayarak onları selamladı. George Washington Green toplantının haberini aldığından beri sağlığının iyiye gittiğini, artık düzenli olarak buluşacaklarını umduğunu söyledi. Her zamanki gibi ele alınacak kantolara sıkı hazırlanmıştı. Longfellow toplantıyı başlattı. Herkes yerlerine oturdu. Ev sahibi Dante'nin bir kantosunun İtalyancasını ve kendi İngilizce çevirisini dağıttı. Trapp onları ilgiyle izliyordu. Herkesin her zamanki yerine oturması ve efendisinin rahat olduğunu görmek hoşuna gitmişti. Green'in dev koltuğunun altına girip uzandı. Trapp, yaşlı adamın kendisini sevdiğini biliyordu çünkü ona akşam yemeğinden parçalar verirdi. Ayrıca Green'in kadife kaplı koltuğu odadaki sıcak şömineye en yakın duran koltuktu. Buranın ardında bir iblis var, bizi ikiye bölen. Nicholas Ray, merkez karakoldan çıktıktan sonra at arabasında uyumamak için kendini güç tuttu. Valinin emri yüzünden bütün gün masasında boş boş oturmasına karşın geceleri ne kadar az uyuduğunu yeni fark etmişti. Kurtz yeni bir şoför bulmuştu. Watertown'lu çömez bir devriye polisi. Ray sallanan arabada uyuklarken kısa bir rüya gördü. Rüyada korkunç görünüşlü bir adam yanına yaklaşıp "Ölemiyorum çünkü buradayım" diye fısıldadı. Ama Ray rüyadayken bile "buradayım" kelimesinin Elisha Talbot'ın ölümünün sırrıyla ilgili ipucunun bir parçası olmadığının farkındaydı. "Ölemiyorum çünkü." Arabanın kenarlarına asılıp kadınlara oy hakkı verilmesi gerektiğini savunan iki adam tarafından uyandırıldı. O uykulu haliyle bir karar verdi ve bir şeyi fark etti. Rüyasındaki o korkunç adam intihar eden adamdı. Yüzü 3-4 misli büyümüş olsa da. Az sonra arabanın çanı çaldı ve şoför "Mount Auburn, Mount Auburn" diye haykırdı. 18'ine yeni basmış olan Mabel Lowell, babasının Dante kulübü toplantısına gitmek üzere evden çıkmasını bekledikten sonra onun Fransız malı Mao'nun yazı masasının başına gitti. Babası bu masayı sadece kağıtlarını koymakta kullanıyordu. Çünkü köşedeki koltuğunda eski bir yazı altlığı kullanarak yazmayı severdi. Mabel babasını özlüyordu. Harvard'lı oğlanların peşinde koşmak ya da Amelia Holmes'un arkadaşlarıyla örgü örerek sanki herkes nakış kulüplerine girmeye can atıyormuş gibi aralarına kimi alıp almayacaklarını tartışmak, yabancı kızlar tartışmaya bile değmezdi, ona göre değildi. Mabel okumak ve babası gibi yazarların kitaplarında okuduklarını dünyayı gezerek bizzat görmek istiyordu. Babasının masası her zamanki gibi dağınıktı. Böylece kağıtlarının karıştırıldığını fark etme riski azalıyor ama o kağıt yığınlarının devrilme riski artıyordu. Mabel küçücük kalmış tüy kalemler ve yarım bırakılmış çok sayıda şiir buldu. Sonlarının olması gereken yerlerde sadece sinir bozucu mürekkep lekeleri vardı. Babası onu asla kafiyesiz şiir yazmaması konusunda sık sık uyarırdı. Çoğunun kötü şiirler olacağını, güzellerinin ise sonunu getiremeyeceğini söylerdi. Tıpkı güzel bir insan gibi eksiksiz görünürlerdi çünkü. Tuhaf bir çizim gördü. Çizgili kağıda kurşun kalemle yapılmıştı. Ormanda kaybolmuş ya da hiyeroglif çözmeye çalışan birinin özeniyle çizilmişti sanki. Bir anlam ya da yol bulma çabası gibiydi. Çocukken babası yolculuğa gittiğinde eve gönderdiği mektupların kenarlarına tanıştığı lise organizatörlerinin ve önemli yabancı şahsiyetlerin resimlerini çiziktirirdi hep. O illüstrasyonlara ne kadar güldüğünü hatırlayınca önündeki resme daha dikkatli baktı. Önce bunun patentli erkek bacakları olduğunu düşündü ve bel kısmında düz, tahta benzeri bir şey olduğuna karar verdi. Ama resmi yan ve ters çevirip bakınca ayaklardaki paten gibi görünen girintili çıkıntılı çizgilerin aslında alevleri de temsil edebileceğini fark etti. Longfellow son toplantıda kaldıkları yerden devam ederek 28. kantonun çevirisini okudu. Bu kantonun son okuması yapılmış halini Houghton'a teslim edince ve Riverside matbaasındaki listede üstünü çizince rahat bir nefes alacaktı. Cehennemin en mide kaldırıcı bölümüydü çünkü. Bu bölümde Virgil Dante'yi cehennemin şeytan kesesi, Male Bulge adıyla bilinen geniş bir bölgesinin 9. çukuruna indiriyordu. Sağlıklarında ülkeleri, dinleri ve aileleri parçalanmış olan bölücüler burada fiziksel olarak parçalanıyordu. "Birini gördüm," diye okudu Longfellow. Vücudu çenesinden yellenme organına dek yarılmıştı. Longfellow derin bir nefes aldıktan sonra devam etti. Bacaklarının arasından bağırsakları sarkıyordu. Kalbi görünüyordu, yiyecekleri, dışkıya dönüştüren torbası da. Dante şimdiye dek kendini tutmuştu. Bu kanto ise onun Tanrı'ya olan imanını sergiliyordu. Fiziksel bedene yapılabilecek böylesine korkunç işkenceleri ancak ruhun ölümsüzlüğüne körü körüne inanan biri hayal edebilirdi. "Bu pasajlarda öyle pis şeyler var ki," dedi Fields. "Sarhoş at satıcıları bile söylemekten utanır." Bir başkasınınsa boğazı delinmişti. Burnu kaşının hemen altından kesilmişti. Artık sadece tek kulağı vardı. Çevresindekilere merakla bakıyordu. Onlar boğazını yarmadan önce kıpkırmızı boğazını. Üstelik bunlar Dante'nin tanıdığı insanlardı. Burnu ve kulağı kesilmiş olan bu gölge, yani Bolonyalı Pier de Medicina, Dante'ye doğrudan zarar vermemiş olsa da Floransalıları onun aleyhine kışkırtmıştı. Dante öbür dünyaya olan yolculuğunu yazarken Floransa'yı aklından hiç çıkarmamıştı. Kahramanlarının Araf'ta günahlarından arındığını ve cennette ödüllendirildiğini görmeye ihtiyacı vardı. Kötü insanları ise aşağıdaki cehennem çemberlerinde görmeye can atıyordu. Şair cehennemi sadece bir olasılık olarak tahayyül etmekle kalmamış, gerçekliğini hissetmişti. Dante parçalananlar arasında bir akrabasını bile görmüştü. Ona eliyle işaret ediyor, ölümünün intikamının alınmasını istiyordu. Annie Allegra uykulu gözlerini ovuşturarak Craig konağının bodrumundaki mutfağa girdi. Peter mutfak ocağına bir kova kömür döküyordu. Bayan Annie, Bay Longfellow sizi yatırmamış mıydı? Annie gözlerini açık tutmaya çalıştı. Canım bir bardak süt çekti Peter. Hemen getiririm Bay Annie diye şakadı kadın aşçılardan biri pişen ekmeğe göz atarken. Seve seve getiririm. Ön kapı hafifçe çalınınca Annie heyecanla açmaya koştu. Evde işe yaramaya, özellikle de misafirlere kapı açmaya bayılırdı. Küçük kız ön holde koşturarak devasa kapıyı gidip açtı. "Şşt!" diye fısıldadı Annie Allegra Longfellow. Daha gelen kişinin yakışıklı yüzünü görmeden. Adam eğildi. "Bugün çarşamba," dedi Annie. Sır verircesine ellerini ağzına siper ederek. "Babamı göreceksen Bay Lowell ve diğerleriyle görüşmesinin bitmesini beklemelisin. Kurallar böyle. İstersen küçük salonda bekleyebilirsin," dedi. "Rahatsız ettiğim için özür dilerim Bayan Longfellow," dedi Nicholas Ray. Annie Allegra başını sallayarak sevimli sevimli onayladı. Sonra tekrar ağırlaşmaya başlayan göz kapaklarıyla mücadele ederek merdiveni yavaş yavaş çıktı. Aşağıya o uzun yolculuğu neden yaptığını unutmuştu bile. Nicholas Ray, Craig konağında Washington'ın portreleri arasında durdu. Cebinden kağıt parçaları çıkardı. Bir kez daha onların yardımına ihtiyacı vardı. Bu kez Talbot'un öldüğü yerde bulduğu kağıt parçalarını gösterecekti. Belki onun fark edemediği bir bağlantıyı kurarlar diye. Limanda intihar eden adamı resminden tanıyan bir sürü yabancı çıkmıştı. Bu da Ray'in adamın yabancı olduğu, kulağına fısıldadığı sözcüklerin başka bir dilden olduğu kanısını güçlendirmişti. Ray, Dr. Holmes'la diğerlerinin kendisinden bir şeyler gizlediklerini seziyordu. Küçük salona doğru yürümeye başladı ama ön holden çıkmadan durdu, hayretle döndü, bir şey duymuştu. Neydi o? Geri dönerek çalışma odasının kapısına yaklaştı. Şele ferite son rituase prima çatre dinanzili rivada. Ray ürperdi. Çalışma odasının kapısına doğru 3 sessiz adım daha attı. Dinanzili rivada. Not defterinden bir sayfa yırtıp bu sözcüğü buldu. Dinanze. O dilencinin kendini karakolun penceresinden atışından beri aklından çıkmamış, rüyalarına girmiş bir sözcüktü bu. Ray çalışma odasının serin, beyaz ahşap kapısına kulağını dayadı. Burada bir baba ile oğlun arasını açan Bertrand de Born, kendi kesik kellesini fener gibi elinde taşır. Floransalı hacı ile kesik kafasıyla konuşur, Longfellow'un yumuşak sesiydi bu. Tıpkı Irving'in kellesiz atlısı gibi. Lowell'un bariton kahkahasını tanımamak imkansızdı. Ray kağıdın diğer tarafına duyduklarını yazdı. Birleşmiş insanları ayırdığımdan, şimdi benden ayrılmış beynimi taşıyorum. Ne yazık. O ki bu bedende doğuşundan beri kontrapassomu izlemişti.